Ayrım 32, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 424. Öfkeden Öfkeye. Başbakan Adnan Menderes'in meclisin 14 Aralık 1953 günkü birleşimindeki o konuşması bir saatten fazla sürdü. Konuşmanın büyük kısmı kendisinin deyimiyle çok heyecanlıydı veya bu kitabın başlığındaki ifadeyle çok öfkeliydi. Hiç şüphe yok, Menderes'ten önce kürsüye gelen, daha sonra da meclisten ayrılan İsmet İnönü'nün konuşmasındaki öfke dozu da az değildir. Menderes de zaten heyecanının veya öfkesinin İnönü'nün öfkeli konuşmasının sonucu olduğunu söylüyor. Ama İnönü'nün öfkesinin temelinde de Demokrat Parti çoğunluğunun ana muhalefet partisine karşı 3,5 yıl süreyle sürdürdüğü gene öfke dolu suçlama ve cezalandırma kampanyası vardı. CHP'nin mal varlığı ile ilgili kanun o kampanyanın en sarsıcı darbelerinden biriydi. Hukukun temel ilkeleri açısından da yanlıştı, siyasi adalet açısından da. Halk evleri kanunu ile ilgili tartışmaları daha önce gördük. CHP'nin o konudaki itirazı halk evleri bende kalsın veya benim yönetimimde kalsın değildi. Halk evleri kapatılmasın, özerk bir kuruluş olsundu. O kanunla CHP tüzel kişiliğine ait olan halk evleri dışındaki diğer bazı gayrimenkuller de CHP'den alınmıştı. Parti yönetiminin buna da fazla itirazı olmamıştı. Ama bu son kararla CHP hiçbir malı ve 5 kuruş parası da olmadığı gibi henüz ödenmemiş borçları da bulunan bir kuruluş haline geliyordu. Zamanlamaya da bakalım. Zamanın hangi zaman olduğunu hatırlayalım. Genel seçime 4,5 ay kalmıştı. Demokrat Parti'nin iktidara geldiğinden sonraki ilk genel seçim 1954'ün Mayıs ayı başında yapılacaktı. 1953'ün Aralık ayının ikinci yarısında Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir maddi varlığı kalmayan ana muhalefet partisinin bir de o genel seçime hazırlanma görevi vardı. Denge konusu. Peki o seçimdeki denge konusu ne olacaktı? Demokrat Parti'nin o kanunu hazırlamış olan milletvekilleri, CHP'nin tek parti döneminden kalan mal varlığının onu öteki partilerden daha fazla imkana sahip kıldığını söylüyorlardı. Onların tezine göre bu CHP ile Demokrat Parti arasında dengesizlik oluşturuyordu. Kanunun uygulanmasıyla o dengesizlik, dengelilik haline mi gelecekti? Bu sorunun cevabını da herkes biliyordu. Demokrat Parti yönetimi iktidara geldiği andan itibaren partisinin merkezdeki ve illerdeki örgüt binalarını yenileme konusunda çok hızlı ve çok büyük bir başarı göstermişti. İkinci bölümde Ankara'nın Ulus Meydanı'nın siyasi merkezlerini anlatırken değinmiştik. Bizim kanundan sonra terk edeceğimiz Ulus Gazetesi binasının bulunduğu Rüzgarlı Sokağın alt bölümünde meclisin arka yüzüne bakan bir arsa üzerinde Demokrat Parti Genel Merkezi ile Zafer Gazetesi'nin yeni ortak binası yükselmişti. Bunun finansmanında başka kaynakların yanında Zafer'in büyük ölçüde artan resmi ilan kontenjanının da büyük payı olduğu görünen bir gerçekti. Bina biz ulusçuların 1951'den beri parti genel merkezi yöneticileriyle iç içe oturduğu iki katlı binanın üç misli büyüklükteydi. CHP şimdi hem ulussuz hem binasız kalıyordu. Demokrat Parti ise hem Zafer'i hem genel merkeziyle Ankara'nın zamana göre en konforlu iş yerlerinden birine sahip oluyordu. Tüm illerde, ilçelerde de öyle. CHP binasız, masasız, sandalyesiz, daktilosuz ortada kalacaktı. Demokrat Parti 3,5 yıllık iktidar döneminde yenilenmiş, konforlulaşmış dairelerinde oturacaktı. 1954'ün Mayıs'ındaki genel seçim öncesinde iki büyük parti arasındaki denge durumu böyle olacaktı. Tabii şunu da unutmamalı, o yıllarda demokratik bir rejimde partiler arasındaki mali dengenin nasıl olması gerektiğine dair yerleşik kurallar yok. Kurallar bir yana tezler bile oluşmamış. Sadece bizde değil, batılı demokratik ülkelerin birçoğunda da durum öyle. Birçok ülkede tarihi ve sosyolojik koşullar sonucunda bazı partilerin maddi olanakları geniş, bazılarının dar. Bu durum bazen bir partinin tarihinin daha eski, ötekinin daha yeni olmasının sonucu. Bazen de kurucularının üyelerinin partilerine bağış yapabilme gücünün sonucu. Bu konjonktürel olarak da değişebiliyor. Bazen zenginlerin partisi diye bilinen muhafazakar partiler daha paralı oluyor, bazen de sendikalara dayanan işçi partileri. O farkları tamamen ortadan kaldırıp partiler arasında mutlak bir eşitlik sağlamanın herkesi tatmin edecek bir formülü yok. partiler arasında birbiriyle rekabet etmelerini kolaylaştırma amacıyla asgari bir mali denge kurulması için yasal önlemlerin alınması hayli sonra. Bizde o önlemler siyasi partilere hazine yardımı ve parti gelir ve giderlerine yargı denetimi yoluyla 1961'den sonra başlayacak. O usullerin uygulanmaları bir yana, akla bile gelmediği o dönemdeki denge kurma iddiasının sonucu ise işte ortada. Maddi imkanı zayıftır denilen iktidar partisi her açıdan güçlenirken, güçlüdür denilen muhalefet partisinin maddi varlığı kelimenin tam anlamıyla sıfıra inmiş. Yani iki parti arasında eskisinden çok daha büyük, çok daha çarpıcı ve çok daha etkili bir eşitsizlik ortaya çıkmış. Hukuk ve seçim. Hukukçuların, Demokrat Parti'nin bazı hukukçuları hariç, büyük kısmının vurguladığı bir başka şey de bu düzenlemenin hukukun temel ilkeleriyle bağdaştırılamayacağıydı. Ama Başbakan Adnan Menderes bu gerçeklerin o günün siyasi konjonktürü içinde kendi partisine zarar vermeyeceğinden emindi. Bunu o günkü konuşmasında da "milletin çoğunluğu bizdedir" güveni içinde belli ediyordu. Yaklaşan seçimi hatırlatıyor, muhalefete "hodri meydan" diyordu. Şöyle: "Seçime gidiyoruz. Onların zamanındaki seçim değil, namuskâr ve dürüst seçim. Bunda hiçbir Türk vatandaşının asla ve kat'a şüphesi yoktur. Demokrat Parti, Demokrat Parti iktidarı, Demokrat Parti hükümeti hata işlememiş midir? Elbette hata işlemiştir. Hatalı olduğumuz yerler elbette vardır. Hatalarımızla sevaplarımızı karşılaştırarak millet elbette yarın siyasi hükmünü verecektir. Bizim bu yaptığımız eğer millet nazarında bir hata olarak tecelli edecekse, 3 ay sonra serbest seçimlerde bu hatamızın bedelini mertçe ödemek için hazırlanmış bulunuyoruz." Sürekli alkışlar, bravo sesleri. Başbakan Adnan Menderes'in DP'li milletvekillerince uzun uzun alkışlanan sözleri, o zamanki iktidar siyasetinin demokrasi anlayışını yansıtıyordu. "Seçimi kazanırsam her istediğimi yaparım. Hukukun ilkeleriymiş, anayasanın kurallarıymış, bunların anlamını ben belirlerim. Yanlış yapsam bile gene seçilirsem gene yaparım. Çünkü seçmen bana bu hakkı vermiştir." Demokratik ülkelerde bir iktidar partisinin seçimlerde ne kadar oy almış olursa olsun, hukuk açısından, evrensel hak ve hürriyetler açısından yapamayacağı şeyler olduğu anlayışı ülkemizin siyasetine henüz yerleşmemişti. 2000'li yıllarda da hala yerleştiği öne sürülemez ama o zaman Anayasa Mahkemesi de olmadığı için bir kanunun anayasaya aykırı olduğu iddia edilse bile o iddiayı karara bağlayacak merci gene meclisi. Yani meclisteki iktidar partisi çoğunluğu. O çoğunluk kendi liderinin çıksın dediği kanuna yapılan itirazlar için "evet, bu itirazlar haklıdır, kanun çıkarmak anayasaya aykırı olur" diyebilir miydi? Menderes'in "madem ki seçildim öyleyse her şeyi yaparım" iddiasını rahatça sürdürebilmesi bu durumun sonucuydu. Üsluptaki gelgitler. Menderes bu açıdan muhalefet liderine cevap vermekte güçlük çekmiyordu. İnönü için tiyatrocu, yalancı, vatandaş düşmanı gibi kelimeler kullanmakta da tereddüt etmiyordu. Fakat daha başka konuşmalarında da örnekleri görüldüğü gibi zaman zaman o gibi kelimeleri kullandığı için dinleyenlerinden özür dileme ihtiyacını da hissediyordu. Uzun konuşması baştan sona izlendiğinde o gelgitlerin ortaya koyduğu çelişki hemen dikkati çekiyordu. Gene o günkü konuşmasındaki şu cümlelere bakalım: "Muhterem arkadaşlar, bakınız sabrınızı suistimal etmek istemem. Hazırlanmadan başlamış oldum ve bir heyecanlı hadise anında huzurunuza gelmiş bulundum. Affınızı rica ederim. Fakat sevki talihin, talihin sevki bu surette konuşmaya getirdi beni. Affınızı rica ederim." Bu af dilemenin yumuşattığı konuşmanın tonu bir süre için o yumuşak halini sürdürüyordu. Menderes CHP yöneticiler hakkında sert kelimeler kullanmak yerine onların anlayışsızlığından şikayet ediyordu. Eski deyimle bir tazallümi hal, yani haksızlığa uğramaktan şikayet hali içine giriyordu. O arada bizim Ulus gazetesinin yayınlarından yakınıyordu. Şöyle: "Burada çıkan bir gazete ve onun etrafına toplanmış olan iki adam..." Not herhalde Nihat Erim ile Hüseyin Cahit Yalçın'ı kastediyor. "Her gün emri vakiler ihdas etmek, yani oldu bittiler oluşturmak suretiyle partiler arası mücadelelere bugünün bu sevimsiz, bu kötü manzarasını getirmiş bulunuyorlar. Nerede kaldı karşılıklı muhabbet, nerede kaldı karşılıklı hürmet, nerede kaldı tenkit yolu ile ikaz ve memleket menfaatlerini tahakkuk ettirme yoluna sevk? Nerede kaldı karşılıklı tolerans, karşılıklı müsamaha? Bunların hiçbiri yok. Bu sözleriyle karşılıklı muhabbet, hürmet, tolerans, müsamahaya hasret olduğu izlenimini veren Menderes'in üslubu bir süre sonra yeniden sertleşiyordu. Eğer şereflerinin eri iseler. Hele CHP grubunun meclisi terk etmesiyle ilgili değerlendirmesi CHP'lileri bir daha meclise dönmemeleri için tahrik eder gibiydi. Önce Demokrat Parti'nin muhalefetteyken meclisi terk etmiş olduğunu hatırlattı. Not o terk olayı psikopat krizi diye anılır. Bir dönem bir çocuk sayfa 560. Menderes o terk edişte Demokrat Parti grubunun haklı olduğunu ama grubun meclisin meşruiyetine gölge düşürmemek için bunu uzun sürdürmediğini, meclise geri döndüğünü anlattı. CHP'nin o günkü meclisi terk edişinin ise Demokrat Parti'nin o günkü davranışından tamamen başka olduğunu söyleyerek şöyle dedi, tutanaktan. Fakat çok sevgili arkadaşlarım, kendilerine taalluk eden bir mal meselesinden dolayı Büyük Millet Meclisi'ni terk etmiş olan grup, avdet etmese yani geri dönmese dahi Büyük Millet Meclisi meşruiyetinden ve vazife görüşme ve metanet salabetinden yani sağlamlığından bir santim kaybetmez. Bravo sesleri ve şiddetli alkışlar. Bizim kendileri gibi şu teatral eda ile meclisi terk ettiklerinden dolayı telaşa düşeceğimizi ve amanın geliniz diyeceğimizi zannediyorlarsa veil yani yazık onlara, veil onlara, alkışlar. Bu suretle bırakıp gidenler eğer haysiyetlerinin ve şereflerinin eriği ise tekrar bu kapıdan içeriye girmezler. Bravo sesleri, alkışlar. Yani CHP'liler meclise geri dönerlerse haysiyetlerinin ve şereflerinin eri olmayacaklar. Bunu söylemek onları geri dönmemeye yöneltmek için atılmış kasıtlı bir adım gibiydi. Ama Menderes'in kastı bu muydu? Yoksa o sözleri o andaki öfkesiyle birdenbire aklına geldiği için önünü arkasını düşünmeden mi söyleyivermişti? O belli değildi. Uzun konuşmalarında sık sık ortaya çıkan iniş çıkışlar ikinci ihtimalin güçlü olduğunu gösteriyordu. Cezmi Türk'e cevap. Görüşmeler daha saatlerce sürdü. Çünkü mecliste artık ana muhalefet yoktu. Ama Demokrat Parti'den ayrılarak 1952'de Köylü Partisi'ni kuran iki milletvekili vardı. Parti Başkanı Profesör Remzi Oğuz Arık ile Doktor Cezmi Türk. Millet Partisi'nin milletvekili Osman Bölükbaşı da oradaydı. Bölükbaşı kanun üzerinde söz almadı ama Köylü Partisi adına söz alan Cezmi Türk uzun bir konuşmayla Demokrat Parti'yi eleştirdi. Cezmi Türk Adana Askeri Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanıyken 1950 seçiminde DP listesinden milletvekili olmuş ama Profesör Arık gibi o da DP'nin politikalarıyla bağdaşamamıştı. Köylü Partisi adına yaptığı eleştirilerin ağırlık noktası CHP'nin mallarıyla ilgili girişimin zamanıydı. Türk'e göre böyle bir konu gündeme getirilecekse bu 3,5 yıl önce Demokrat Parti'nin iktidara geçişi sırasında yapılmalıydı. Artık aradan onca zaman geçmişti. Demokrat Parti'nin CHP mallarıyla ilgili bir girişim yapma hakkı kalmamıştı. Bu iktidar partisinin ana muhalefet partisine vurduğu hukuksuz bir darbe olarak algılanacaktı. Ayrıca teklifin gerekçesi ve içeriği tatmin edici olmaktan uzaktı. Orada CHP zamanındaki devletin tasarrufları eleştirilirken en başta Atatürk eleştirilmiş oluyordu. Eleştirilen tasarrufların büyük bir kısmı Atatürk'ün kararıyla olmuştu. Üstelik onların bazısında bugün Demokrat Parti içinde olanların da payı vardı. Onlar şimdi bir zamanlar sorumluluğunu taşıdıkları kararları kınarken kendilerini de suçlamış oluyorlardı. Cezmi Türk teklifin sadece CHP'yi hedef aldığını, diğer siyasi partilerin durumuyla ve geleceğiyle ilgili bir tedbir içermediğini, oysa en başta iktidar partisi olmak üzere diğer partilerin de nüfuzla mal, para, kredi iktisaplarının yani elde etmelerinin önlenmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Adnan Menderes bunun üzerine Türk'e oturduğu yerden ''Ne demek istiyorsunuz? Açık söyleyiniz!'' diye müdahale etti ve Türk'ün sözleri biter bitmez kürsüye yürüdü. Gene bir saat kadar süren bir konuşma daha yaptı. Önce Cezmi Türk'e kişisel olarak söyleyeceğini söyledi. Onun Demokrat Parti'ye girmesinin son dakikada olduğunu, aday olup kazandıktan sonra da partideki misafiretinin yani konukluğunun çok kısa sürdüğünü ifade etti. Sonra Türk'ün partilerle ilgili mali kuralların diğer partileri de kapsamasını istemesine cevap verdi. Bunun eski bir öneri olduğunu öne sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden hesap sorulurken Demokrat Parti'den de sorulmasını isteyenlerin CHP'liler olduğunu, Demokrat Parti'nin ise veremeyeceği hesabı bulunmadığını öne sürerek şöyle dedi. Bize gazetelerinde derler ki hesap görmek mi? Hay hay, sizin jiplerinizden başlayalım. İnsaf yok insanlarda. Hiç olmasa kıdem sırasıyla kendilerinden başlamak lazım gelirken bizim kırık tekerlekli jipten başlamaktadırlar. Menderes Demokrat Parti'nin elindeki jiplerin hesabını arzu ettiği zaman Cezmi Türk'e de vereceğini, Türk isterse bunu gazetelerde de yayımlayacağını söyledi. Demokrat Parti'nin gelirlerinin halktan geldiğini, partiye yönelik sevginin onun ihtiyacını karşılamaya yettiğini ifade etti. Türk'ün kanun teklifinin gerekçesinde Atatürk'ün itham edildiği görüşüne karşı ise Atatürk'ün CHP ile ilişkisi konusunda şunları söyledi. Atatürk memleketi bir harabi yani haraplık içinde eline aldı. Halk Partisi ile değil, onun Halk Partisi'ne ihtiyacı yoktu. Halk Partisi'ni Atatürk külahının ibiğinden tutarak ayakta tuttu. Hakikatta siyasi partiler devlet adamlarını tutar. Fakat Atatürk'ün Halk Partisi denilen siyasi teşekküle ihtiyacı yoktu. Atatürk'ün vasiyeti iptal edildi diyorlar. Atatürk'ün vasiyetini nerede iptal ettik? Etmedik. Yine bizi Atatürk'le karşı karşıya getiriyorlar. Asla. Atatürk hiç kimsenin karşı karşıya geleceği bir kudret değildir. Hiç kimse bunu arzu etmez. Herkes bilakis onu Türk cemiyetinin hala en ileri nigahbanı yani bekçisi olarak en büyük kuvveti olarak telakki etmektedir. Onun aziz hatırasında milli tesanüdüğümüzü, dayanışmamızı bulmaktayız. Onun vasiyetini iptal etmek aklımızdan geçmez. Atatürk'ün vasiyetinde gerçek mirasçı olarak CHP'yi değil, bazı şahıslarla Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'nu tayin ettiğini söyleyen Menderes, kanunun o vasiyetle bağdaşmayacak bir hüküm getirmediğini de söyledi. O arada Atatürk'e asıl İnönü ve arkadaşlarının saygılı olmadıklarını, onu paralardan pullardan resmini çıkararak unutturmak istedikleri yolundaki, daha önce meclise de getirilmiş olan iddiayı tekrarladı. DP'lileri de güldüren yeni DP'li. Menderes'in ikinci konuşması da bittikten sonra sıra söz alan 62 milletvekiline gelmişti. Fakat onlardan pek azı konuşabildi. En ilginci 1950 seçiminde meclise CHP'nin kıdemli bir milletvekili olarak girmişken istifa edip Demokrat Parti'ye geçen Feridun Fikri Düşünsel'in konuşmasıydı. Zaman zaman Demokrat Partililerin de bir kısmının gülüşmelerine neden oldu. Osman Bölükbaşı Cezmi Türk gibi muhaliflerin müdahalelerine yol açtı. Düşünsel ikinci mecliste milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı sırasında 3 dönem Bingöl Milletvekilliği, o arada Meclis Başkan Vekilliği yapmış, 1950'de de CHP'li olarak seçilmişti. Ama muhalefet sıralarında kalması çok kısa sürmüştü. Partisinden istifa edip iktidar saflarına geçmişti. Artık DP'liydi. Konuşmasında meclisin eski partisi CHP ile ilgili o kanunu görüşmesinden büyük memnunluk duyduğunu belirtti. Tarihi bir anı yaşıyoruz dedi. Bu kanunun bir dakika bile tehirinin yani ertelenmesinin doğru olmadığını söyledi. Ve daha neler neler söyledi. Biri şuydu, ilk milletvekilliği sırasında Atatürk'ün gözlerinin içine bakmış, o gözlerin ne kadar güven verici olduğunu görmüş. Bunu belirttikten sonra dedi ki, tutanaktan, şimdi de Adnan Menderes'in gözünün içine bakıyorum. Nasıl gözü? Gülüşmeler. Arkadaşlar, Atatürk'ün gözünün içindeki şuleyi, alevi orada da gördüm. Bravo sesleri, alkışlar. Düşünsel'in ilginç ifadelerinden biri de milletin uyarılması üzerineydi. Şuydu, Cezmi Türk konuşması sırasında son katıldığı Tabipler Kongresi'ndeki genç doktorların görüşülen kanunla ilgili olumsuz eleştirilerini nakletmişti. Düşünsel onların aldatılmış olduğunu ima etti. O sözlerini de Cezmi Türk'ün yerinden verdiği cevapla birlikte alıntılayalım. Feridun Fikri Düşünsel, devamla. Bu milleti uyandıralım, uyandıralım arkadaşlar. Birkaç genç doktor geliyor, Cezmi Türk'ün bahsettiği genç doktorlar geliyor. Siyaset dünyasının dışında. Onların ifalata yani aldatmalara kapılmaması lazım, aldanmamaları lazım. Cezmi Türk Seyhan, hele sana hiç benzememeleri lazım. Kanunun bir an önce çıkması gereğini Feridun Fikri Düşünsel'den daha hararetli bir şekilde vurgulayan bir hatip Sait Bilgiç'ti. Komünistlere karşı Sait Bilgiç kapatılan ve mallarına el konulan Milliyetçiler Derneği'nin genel başkanıydı. Demokrat Parti'den o dernekteki faaliyeti dolayısıyla ihraç edilmişti. Ama gene de parti üyesi gibi davranıyordu. Zaten daha sonra hakkındaki ihraç kararı kalkacaktı. Kürsüye çıkınca CHP hakkındaki kanunu çok isabetli ama eksik bulduğunu ifade etti. Siyasi hayatına sıfırla başlayıp birkaç sene sonra gayri ahlaki usullerle milyonlara sahip olanlar arasında sadece tüzel kişilerin değil gerçek kişilerin de bulunduğunu, onlarla ilgili olarak da tedbir uygulanması gerektiğini söyledi ve sordu. Neden yalnız şahsiyeti hükmiyeden yani tüzel kişiden hesap soruluyor? Hakiki şahıslar yani gerçek kişiler niçin ihmal ediliyor? Niçin tesbidi seyyiat yani fenalıkların saptanması mahkemeleri kurularak mesele 3 sene evvel bu mahkemelere tevdi edilmedi? Bu sorusuyla 1950 seçiminden hemen sonra CHP'li siyasetçilerden kişisel mal varlıkları içinde hesap sorulması gerektiğini söylemiş oluyordu. Menderes'in yumruklu konuşması. Görüşmeler böylece muhalefete yönelik tedbirlerin desteklenmesi, bazen de eksik bulunup artırılmasının istenmesiyle devam ediyordu. Fakat vakit hayli ilerlemişti. Meclis oturumu saat 15'te açılmıştı. Kanunun tümünün görüşülmesi gecenin 10'una yani 22'ye yaklaşıldığı halde hala bitmemişti. Maddelerin görüşülmesi ondan sonra başlayacaktı. Daha önce belirttik, o zamanki iç düzeye göre bir konu üzerindeki görüşmelerde yeterlik önergesi verilip kabul edilmedikçe meclis başkanının sıradaki tüm milletvekillerine söz vermesi gerekirdi. Yeterlik önergesi de söz sırasına tabi olmadan konuşan başbakan, bakanlar, komisyon ve grup sözcüleri hariç 6 milletvekilinin konuşması tamamlanmadan oya konulamazdı. Ayrıca son söz milletvekilinin kuralı vardı. Son söz sıraya tabi olmayanlarda kalırsa yeterlikten önce bir milletvekiline daha söz verilmesi gerekirdi. 6 saatten beri CHP adına İsmet İnönü'nün konuşmasıyla başlayıp Başbakan Menderes'in 1 saate yakın konuşmasıyla süren, arkasından Köylü Partisi sözcüsü Cezmi Türk'ün gene uzunca konuşmasından sonra Başbakan'ın yeniden kürsüye gelip 1 saat daha konuşmasına yol açan görüşmelerde onların dışındaki 6 milletvekili konuşacak şartı nihayet tamamlandı. Yeterlik önergesi verildi, oya konulacaktı. Fakat o sırada Başbakan Adnan Menderes'in yeniden söz aldığı görüldü. Menderes kürsüye geldi, söze şöyle başladı. Başvekil Adnan Menderes, İstanbul. Muhterem arkadaşlar, uzun konuşmalar arasında eksik bıraktığım ve tebarüz ettirilmesi, yani belirtilmesi lazım gelen bir iki noktanın daha kalmış olduğunu tahmin etmekteyim. Ve CHP muhalefetine karşı görüşülmekte olan kanunun yasalaşmasının önemini bir kere daha vurguladı. Ama bu kanundan sonra da muhalefete karşı yeni bazı tedbirler alınması gerektiğini unutmamak gerektiğini söyledi. Başbakan'a göre bu kanun bir devri kapatan kanundu. Bunun anlamı CHP'yi öcüye benzeten cümleleriyle şöyleydi. Adnan Menderes devamla. Halk Partisi'ne bir şey yapılamaz, İsmet Paşa'ya bir şey yapılamaz çünkü o askerdir, kumandandır, ordudur ve o sanki her şeydir. O bir mistisizme dayanarak hala memleket içinde vatandaşlara tesir yapmak, vatandaşları korkutmak istiyor. Bir çocuk ilk neşvü neması yani yetişip büyümesi anında anası veya babası veya bakıcısı tarafından bazen korkutulur. Şurada tehlike var, oraya gitme derler. Ve bu o çocuğun tahte şuuruna yani bilinçaltına iner, orada saklı kalır. Çocuk büyüyüp şuuru yani bilinci geliştikten sonra dahi herhangi bir karanlık veya bilinmeyen bir köşe gördüğümü, tehlike olmadığını şuuru ile kavramış olsa dahi tahte şuurunda bir öcü gibi yatan tesirler o çocuğu hayatının sonuna kadar takip eder. Bu memlekette dünkü iktidar denilen ceberrut yani aşırı güç tesirlerini milletin tahta şuuruna o kadar muhkem yani güçlü olarak yerleştirmiş ki bunun tesirinden hala istifade etmek istemektedirler. Vuracağınız bir yumrukla işte bu korkuyu tuz buz edeceksiniz arkadaşlar. Alkışlar. Ne İsmet Paşa ne dünün iktidar partisi ne de zümre hiçbir vehme ihtiyaç yoktur. milletin iradesini temsil eden sizler, vuracağınız kahhar yani kahredici yumrukla bütün bu vehimleri toptan dağıtacak ve bir devri tasfiye edeceksiniz. Menderes'in bu sözleri 1950'lerin daha ilk yarısında Demokrat Parti'nin yönetim kadrosunda var olan CHP ve İsmet Paşa imajının ve o imaja karşı oluşturulan politikaların ifadesidir. İmaj İsmet Paşa'nın hala güçlü, sivil asker bürokraside etkili ve muhaliflerine korku verici bir durumda olduğu varsayımına dayanıyor. O imajın neden olduğu korkuyu yok etmek için izlenecek politika da onu kahhar yumruklar kullanarak tuz buz etmek diye özetleniyor. Çıkarılmakta olan kanun Menderes'in gözünde işte o çeşit yumruklardan biridir. Yumruklar sürecek. Menderes o sözleri söyledikten hemen sonra o yumruğun arkasının da geleceğini haber verdi. Bizim Ulus gazetesine biraz daha ver yansın ettikten sonra şunları söyledi tutanaktan. Adnan Menderes devamla. Bugün Ulus ve Mamele ki milletten gasp edilen malları olduğu için alınmaktadır. Fakat yarın Ulus gibi 9 tane gazete çıkarabilirler. Gazete çıkarma imkanına her zaman sahiptirler, çıkaracaklardır. Hatta daha şiddetli hareket edeceklerdir. O kadar ki iftira ve tezvire dahi yol açacaklardır. Fakat sizler demokrasimizi korumak için o iftiraların önüne alacak hükümler koymakta elbette gecikmeyeceksiniz. Her gün kalemi alıyorlar ellerine, bir derviş vahdeti edebiyatıyla bu memleketi baştan başa zehirliyorlar. Bravo sesleri. Bunun sonu ne olacak? Cephaneliğin yanında mütemadiyen ateş oyunları yapmaya daha ne zamana kadar müsaade edeceksiniz? Menderes DP'li milletvekillerine bu soruyu sorduktan sonra sorunun cevabını kendisi verdi. Gözlerimizi açalım arkadaşlar. Karşımızdakiler mücadelenin şartlarına uyarak mücadele yapmakta değillerdir. Bunlara verilmiş olan bu namütenahi yani sonsuz tahrip, tahrik ve ihtilale sevk etme hürriyeti nerede yarın ne çıkaracaktır bunu bilmek, tahmin etmek hakikaten müşküldür. Ve bunların bu topçu atışlarının altında en muzır cereyanlar ayaklanmaktadır, harekete gelmektedir. Memleketin ikbal ve istikbalinin nigahbanı yani bekçisi olmak mevkiinde bulunan siz, yüksek meclis elbette bunun çaresini aramakta tereddüt etmeyeceksiniz. Balkan komitacılığına bu memleketi sevk etmek yolunda olan insanların cüret ve cesaretini kıracak yumruklardan birisi bu. Yarın da öbürsü gelecektir. Soldan alkışlar. Menderes'in o üçüncü konuşmasını izleyen gazeteciler CHP ile ve Ulus'la ilgili kanunun uygulanmasından sonra sıranın tüm basına geleceğini öğrendiler. Menderes konuşmasının sonuna doğru matbuat kanununun yani basın kanununun açıkları olduğunu, o açıkların kapatılması gerektiğini söylemişti. Doktor Cezmi Türk buna karşı matbuat kanununda değişiklik yapılması konusunda bir teklif olmadığını hatırlatınca buna başbakanın en yakın kadrosundan Mükerrem Sarol yerinden yaptığı müdahaleyle şu cevabı vermişti. Gelecek Cezmi Bey, gelecek. Menderes de gene Cezmi Türk'e hitaben CHP'nin ve onu destekleyen basının iktidarın başarılarını yansıtmadığını vurgulayarak şöyle demişti. Muvaffakiyetlerimiz namütenahidir, yani başarılarımız sonsuzdur. Onlar nasıl oldu da bunları yapmadık diye hayıflanmakta ve kıskanmaktadırlar. Bu memlekette yapılmış işler hiçbir devirde yapılanlarla kıyas kabul etmeyecek yakınlardadır sevgili dostum Cezmi Bey. Evet, CHP ile birlikte basın da hem iktidara yönelik eleştirileriyle memleketi zehirliyor, hem de iktidarın namütenahi başarılarını yazmamak suretiyle gerçekleri gizliyor. Öyleyse o basına da yeni bir yumruk gelecek. Bu da o gün belli olmuştu. Basının başına da yakın bir gelecekte sadece bir yumrukla değil, yumruklar inmeye başlayacaktı. Meclisin saat 15'te başlayıp gecenin geç saatlerine kadar uzayan birleşiminde kanun teklifinin tüm üzerindeki görüşmeler başbakanın ve son söz milletvekilinindir kuralına göre bir milletvekilinin konuşmasından sonra verilen yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle saat 22.30'a doğru tamamlandı. Sıra teklifin maddelerine geldi. Son dakika önerileri. Birleşime kısa bir süre ara verildi, sonra maddenin görüşülmesine geçildi. O görüşmeler fazla uzun sürmedi. Çünkü milletvekillerinin çoğunluğu o işi artık gece yarısından önce bitirmek istiyorlardı. Söz almak isteyenlere vazgeç, vazgeç diye bağırılıyordu. Verilen değişiklik önergelerinin de işi uzatmamak için görüşülmeden reddedilmesi isteniyordu. Önergelerin daha okunması başlarken salondan red sesleri yükseliyordu. Önergelerden biri DP'li 5 milletvekilinin imzasıyla verilmişti. Kanunda CHP lehine hafifletici bir değişiklik içeriyordu. Bunun için yasanın CHP'nin tüm mallarının hazineye intikalini öngören birinci maddesine bir istisna paragrafı eklenmesi öneriliyordu. CHP'nin tüm mallarına el konulacaktı ama duvara asılı resim gibi, sehpadaki Atatürk büstü gibi, sandalye gibi, masa üstündeki kalem gibi bazı menkul eşya ve aracın bundan istisna edilmesine imkan tanınması isteniyordu. Bu önergede okunurken salondan gürültüler ve "Red, red!" sesleri yükseldi. Ancak şu anlaşıldı. Önerge Başbakan Menderes'e dahil Demokrat Parti yöneticilerince münasip görülmüştü. Bu son dakika adımıyla kamuoyuna bir müsamaha mesajı verilmiş olacağı düşünülmüştü. Gerçi bunun ana muhalefet partisine merkebini kaybettirip semerini buldurtmak kadar bile bir faydası yoktu. Hangi resmin veya kalemin istisna kapsamına gireceğini CHP'nin talepte bulunması halinde tek tek Maliye Bakanlığı belirleyecekti. CHP'nin bunu bir başvuru konusu bile yapmayacağı belliydi. Ama DP yöneticileri belli ki bunun kamuoyunda kanuna karşı oluşan tepkileri hafifletebileceğini düşünüyorlardı. Meclis salonundaki red redciler ise bunu bile istemediklerini belirtmeye devam ediyorlardı. Şu anlaşıldı, öneri eğer o sırada oya koyulursa reddedilecekti. Başbakan Adnan Menderes bunu görünce söz istedi. Kanunun uygulanmasına bir esneklik getirilmesinde fayda olduğunu belirtti. Köylerde parti mensuplarının parti örgütü için iskemle gibi, masa gibi eşyaları kendi evlerinden getirmiş olabileceklerini, bunlara el konulması halinde onlara karşı hazırlanmış bir muamele yapılıyor, tesiri altında kalabileceklerini söyledi, önerinin kabul edilmesinin buna meydan verilmemesine yardımcı olacağını ifade etti. Bu müdahale redçilerden bir bölümünü oylarını değiştirmeye yöneltti ve öneri kabul edildi. Tabii belirttik, bunun pratik bir değeri yoktu. Kanunun uygulanması sırasında tüm malları alınacak olan CHP Genel Merkezi, şu veya bu örgüt binasındaki iskemleleri, duvar resimlerini ve hokka kalem takımlarını Maliye Bakanlığı'nın elinden kurtarma gayretine girişecek değildi. Genel merkezden örgüte verilen talimatta, kalem kağıtlar dahil partiye ait olan tüm mal ve malzemenin parti binalarına gelecek olan yetkili devlet görevlilerine bırakılacağı ve hiçbir talepte bulunulmayacağı bildirilmişti. Kanun çıkarken yapılan son dakika değişikliği bu talimatı değiştirmek için bir neden oluşturmamıştı. Diğer 8 maddeden bazısında yapılan teknik değişikliklerden ve kanunun açık oya sunulmasından sonra görüşmeler saat 23.48'de sona erdi. Yani gece yarısına 12 dakika kala.
32. ayrımın sonu. Sayfa 437.